Ayrım 25. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 307. Katinka dağdan çılgın gibi indi. Kış güneşinin ışıldattığı gökyüzünden birdenbire esmeye başlayan sert rüzgarda uçuyordu sanki. Saçları şapkasının altından çıkmış parlak renkli bir bayrak gibi dalgalanıyordu. Rüzgarda hışırdıyor, karışıyordu. Kısrak sanki peşinde aslanlar varmış gibi koşuyordu. Yukarı bağlara geldiklerinde Katinka onu yüksek taş duvardan aşırdı. Kısrak bir şahin gibi uçtu. Genç kadın bahçelerden dört nala geçerek ahırların önündeki avluyu açtı. Yavaş Jan onun geçişini seyretmek için döndü. Besleyip büyüttüğü yeşil bitkiler kısrağın uçan nallarının altında köklerinden çıkarak parçalandılar, etrafa saçıldılar. Katinka geçtikten sonra yavaş Jan eğilip bir bitkinin parçalanmış sapını aldı. Onu ağzına götürerek ısırdı. Öz suyunu tattı. Hiç kızmamıştı. Büyüttüğü bitkilerin kaderi kesilip mahvedilmekti. İnsanların da ölmek için doğdukları gibi. Yavaş Jan için önemli olan ölüm tarzıydı. Cellat kısrakla binicisinin arkasından baktı. Küçük serçelerinden birini ölümlü yaşamdan kurtardıktan sonra hissettiği huşu ve saygıyı duydu. Yavaş Jan ellerinin altında ölen lanetlenmiş adamları her zaman "benim küçük serçelerim" diye tanımlardı. Katinka van der Velde'yi ilk gördüğü an onun büyüsüne kapılmıştı. Ona bütün yaşamı boyunca bu kadını beklemiş gibi geliyordu. Onda kendi yaşamını belirleyen o gizemli özelliklerin olduğunu fark etmişti. Ama Katinka'ya kıyasla kendisinin bataklıklarda sürünen ilkel bir yaratık olduğunu anlıyordu. Katinka dokunulamayacak zalim bir tanrıçaydı. Yavaş Jan da ona tapıyordu. Şimdi elinde tuttuğu bu parçalanmış bitkiler tanrıça için seçilmiş birer kurbandı. Sanki çiçekleri Katinka'nın mihrabına yerleştirmiş, tanrıça da onları kabul etmişti. Genç kadının bu lütfu yüzünden neredeyse ağlayacaktı. O garip sarı gözlerini kırpıştırdı. İlk kez duygularını yansıtıyordu bu gözler. Yavaş Jan, "bana emret" diye fısıldadı. "Senin için yapmayacağım hiçbir şey yok." Katinka kısrağı mahmuzlayarak dört nala koşturdu. Bahçe yolundan konağın kapısına gitti. Daha hayvan durmadan yere atladı. Verandadan aşağıya inen Aboli'ye bakmadı bile. Zenci atın dizginlerini yakaladı ve onu ahırların önündeki avluya götürdü. Kısrağı ormanların dilinde şefkatle, "o kadın ağzının kanamasına neden olmuş küçüğüm" dedi. "Ama Aboli yaranı geçirecek." Avluda kısrağın eğerini çıkarıp üzerinden akan terleri bir bezle sildi. Hayvanı ağır ağır yürüterek daireler çizdirdi. Sonra atı ahırdaki bölmesine sokmadan önce ona su verdi. "Aboli bak, kırbacı ve mahmuzları buralarını kesmiş" diye fısıldayarak atın ağzını yaralanıp morarmış yanlarına melhem sürdü. "O bir cadı ama Aboli artık burada seni koruyacak ve sevecek." Katinka konakta odalardan geçti, usulca bir şarkı mırıldanıyordu. Yüzüne az önce duyduğu zevkten renk gelmişti. Yatak odasında bağırarak Zelda'yı çağırdı. Sonra yaşlı kadının gelmesini beklemeden soyundu. Giysilerini odanın ortasına attı. Panjurların arasından süzülen kış havası terli vücuduna çok soğuk geldi. "Zelda, neredesin?" diye seslendi. Hizmetçi koşarak odaya girdiği zaman da onu azarladı. "Tanrım, neredeydin sen tembel koca karı? Banyom hazır mı? Yoksa yine ateşin önünde uyukluyor muydun?" Ama sözleri eskisi kadar kırıcı değildi. Seramik banyosundaki buharları tüten parfümlü suda yatarken kendi kendine usulca gülümsedi. Küveti kalyonun kış tarafındaki kamarasından getirmişlerdi. Zelda küvetin yanında durarak hanımının güzel kokulu köpüklere karışan saçlarını kalın tutamlar halinde kaldırdı, tepesinde topladı. Bir bezle Katinka'nın omuzlarını sabunladı. Genç kadın bir kraliçe edasıyla "benimle uğraşıp durma" diye emretti. "Beni bir süre yalnız bırak." Zelda sabun bezini attı ve geri geri giderek banyodan çıktı. Katinka bir süre daha küvette yattı. Bir şarkı mırıldanıyor, arada sırada ayaklarının birini kaldırarak ince bileğine ve pembe parmaklarına bakıyordu. Sonra buğulanmış aynadaki bir hareket dikkatini çekti. Doğrulup oturdu. Hayretle bakıyordu. Sonra çabucak küvetten çıktı. Üzerinden akan suları emmesi için omzuna bir havlu aldı. Usul usul yatak odasının kapısına gitti. Aynadan gördüğü sahne garipti. Zelda onun fayansların üzerine attığı kirli giysilerini toplamıştı. Şimdi elinde Katinka'nın çamaşırları onları inceliyordu. Genç kadın soğuk bir sesle ''Erkek kokusu almaya mı çalışıyorsun?'' diye sordu. Zelda genç kadının sesini duyunca hızla ona doğru döndü. Yanakları kül rengine dönüştü. Kekeleyerek anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Katinka ''Siliç adı'' dedi. Havluyu atarak kayarcasına ilerledi. Vücudu başını kaldırmış dişi bir kobranınki gibi ince ve esnekti. İçeri girdiği zaman yere attığı kırbacını eğilip aldı. Zelda gerilemeye başladı. ''Hanımım, ben sadece güzel eşyalarınıza bir şey olmasından korkuyordum.'' Katinka, ''Yer mantarının kokusunu almış yaşlı şişman bir dişi domuz gibi soluyordu.'' diyerek kırbacı salladı. Kamçı Zelda'nın ağzına geldi. Kadın bir çığlık atarak yatağa devrildi. Katinka onun tepesine dikildi. Kamçıyla Zelda'nın sırtına, kollarına, bacaklarına vurmaya başladı. Kamçı şaklarken hizmetçinin kol ve bacaklarındaki yağlar titreyip sarsılıyordu. Katinka olanca sesiyle ''Kendimi çok uzun süre bu zevkten yoksun bıraktım.'' diye aykırdı. Yaşlı kadın çırpınarak çığlıklar atarken onun öfkesi de gitgide artıyordu. ''Senin hırsızlıklarından ve oburluğundan bıktım. Şimdi de hayatımın mahrem sırlarına o pis burnunu sokuyorsun. Seni gidi sinsi dırdırcı muhbir acuze.''
''Beni öldürüyorsun hanımım.''
''Güzel ama yaşarsan kendini gelecek hafta Hollanda'ya doğru yola çıkan Stan Vastikait'le bulacaksın.'' Artık etrafımda dönenmene dayanamayacağım. Seni en berbat kamaraya tıktıracağım. Bir kuruş emekli maaşı bile alamayacaksın. Artık yaşamanın geri kalan günlerini fakirler evinde geçirirsin. Katinka şimdi çılgın gibi soluyor, kırbaçla Zelda'nın kafasına ve omuzlarına vuruyordu.
Lütfen hanımım, siz bebekken sizi emziren yaşlı Zelda'nıza karşı bu kadar zalim olamazsınız.
O iri göğüslerinle bana süt vermiş olman midemi bulandırıyor. Kusmak istiyorum. Katinka yaşlı hizmetçinin göğüslerine vurdu. Zelda inleyerek kollarıyla göğsünü örttü. Buradan gideceğin zaman eşyalarını arattıracağım. Benden çaldığın eşyaların hiçbirini götüremeyeceksin. Kesende bir tek gulden bile olmayacak. Bunu sağlayacağım. Seni gidi yalancı, hırsız acuze. Bu tehdit içe dokunacak bir biçimde kıvranan, yaltaklanan yaşlı kadını çılgına çevirdi. Zelda uzanarak tombul eliyle kendisine tekrar vurmaya hazırlanan Katinka'nın bileğini kavradı. Onun kolunu genç kadının şok geçirmesine neden olan bir güçle tuttu. Zelda müthiş bir kinle Katinka'ya baktı.
''Hayır'' dedi, ''benden hiçbir şeyimi alamayacaksın. Beni bir dilenci haline sokamayacaksın. Sana tam 24 yıl hizmet ettim. Beni şimdi başından atamazsın.'' ''Evet, o kalyona bineceğim. Hiçbir şey bana bu zehirli güzelliğini bir daha görmemek kadar zevk veremez. Ama giderken her şeyimi alıp götüreceğim. Üstelik kesemde de bana emeklilik parası olarak vereceğim 1000 altın gulden olacak.''
Katinka sersemlediği için öfkesi geçti. Kulaklarına inanamıyormuş gibi Zelda'ya baktı.
''Deli gibi konuşuyorsun. 1000 gulden ha? Kırbaçla açılacak 1000 yara dersen daha akla yakın olur.''
Kolunu kurtarmaya çalıştı ama Zelda çılgınca bir güçle onu bırakmadı.
''Deli gibi, öyle mi? Albayla seviştiğini ekselansa kanıtlarsan neler olur dersin?''
Katinka bu tehdit yüzünden dondu kaldı. Sonra kırbaç tutan elini ağır ağır indirdi. Kafasında düşünceler hızla birbirini izliyordu. Zelda'nın gözlerine bakarken yüzlerce esrar aydınlanıyordu. Bu yaşlı dişi köpeğe hiç soru sormadan güvenmişti. Onun kendisine çok sadık olduğundan hiçbir zaman kuşkulanmamıştı. Hatta bu konu aklına bile gelmemişti. Ama şimdi kocasının gizli kalması gereken davranışları ve aşıkları konusunda o mahrem bilgileri kimden aldığı anlaşılıyordu. Genç kadının kafası şimdi hızla çalışıyordu. İfadesiz suratından bu ihanet yüzünden duyduğu kin ve öfke anlaşılmıyordu. Kocasının Albay Schroeder'le bir maceraya girdiğini öğrenmesi o kadar önemli değildi. Bu sadece Katinka'nın canını biraz sıkacaktı. Çünkü yeni aşığından henüz bıkmamıştı. Ama Albay için durum çok kötü olacaktı. Katinka geriye baktığı zaman Petrus van der Velde'nin ne kadar kinci olduğunu daha iyi anlıyordu. Kocası ilişkilerini öğrenir öğrenmez bütün aşıklarının başlarına çok kötü şeyler gelmişti. Katinka o ana kadar van der Velde'nin her olup biteni nasıl öğrendiğini anlayamamıştı. Saf dilce davranmıştı ama koynunda beslediği yılanın Zelda olduğu aklının köşesinden bile geçmemişti. Katinka usulca
Sana karşı haksızlık ettim Zelda dedi. Sana böyle sert davranmamalıydım.
Elini uzatarak hizmetçinin tombul yanağındaki kırbaç izini okşadı.
Bütün bu yıllar boyunca bana şefkat ve sadakat gösterdin. Artık mutlu bir emeklilik çağına başlamanın zamanı. Hak ettiğin şeyi elinden almak aklıma bile gelmez.
Kalyona bindiğin zaman kesende 1000 değil, 2000 gulden olacak. Sevgim ve minnetim de seninle birlikte gidecek.
Zelda berelenen dudaklarını yalayarak kinle karışık bir zaferle güldü.
Tatlı hanımım, bana çok müşfik ve merhametli davranıyorsunuz.
Tabii kocama Albay Schroeder'le ilgili basit ve akılsızca yaramazlıktan söz etmeyeceksin, öyle değil mi?
Sizi zarar vermeyecek kadar çok seviyorum. Sizden ayrılmak zorunda kalacağım gün kalbim paramparça olacak.
Yavaş Jan verandanın bir ucunun yanındaki çiçek tarhında diz çökmüştü. Güçlü elinde budava bıçağı vardı. Üzerine bir gölge düşerken kafasını kaldırdı, sonra da ayağa kalktı. Saygılı bir tavırla şapkasını çıkararak göğsüne dayadı. O kalın ve ahenkli sesiyle "Günaydın hanımım" dedi.
"Lütfen işine devam et, çalışmanı seyretmek hoşuma gidiyor."
Bahçıvan cellat tekrar dizlerinin üzerine çöktü. Küçük keskin bıçak elinde ışıldadı. Katinka yakındaki bir banka oturarak onu bir süre sessizce seyretti. Sonunda "Ustalığına hayranım" dedi.
Yavaş Jan başını kaldırmadı ama kadının sadece budama bıçağını kullanırkenki ustalığını kastetmediğinin farkındaydı.
Senin bu ustalığına çok ihtiyacım var Yavaş Jan. Ödül olarak da 100 gulden dolu bir kese alacaksın. Benim için bir şey yapar mısın?
Mevruv, bu dünyada sizin için yapmayacağım hiçbir şey yok.
Yavaş Jan sonunda başını kaldırarak o uçuk sarı gözleriyle Katinka'ya baktı.
İstediğiniz takdirde canımı vermekten bile çekinmeyeceğim. Karşılık ücret beklemiyorum. İstediklerinizi yaptığımı bilmek benim için en büyük ödül olur. Bundan başka bir şey istemem.
Kış gecesi hava iyice soğumuştu. Dağdan gürültüyle inen yağmur pencere camlarına vuruyor ve saz damın saçaklarında çakallar gibi oluyordu. Zelda geceliğini şişman vücuduna giydi. Doğudan yaptıkları yolculuk sırasında kaybettiği bütün kiloları geri almıştı. Göbeğinde ve kalçalarında toplanmıştı yağlar. Vilayet konağına yerleşeli beri mutfaktaki köşesinde karnını yemek salonundaki sofradan getirilen lezzetli artıklarla doyurmuştu. Üzerlerine de kibarların kadehlerinden arta kalan içkileri maşrapasına doldurarak içmişti. Ren şarabı ve kırmızı şarap, cin ve sert Hollanda içkisi. Bu gece de midesi nefis yemekler ve içkiyle dolu olarak yatmaya hazırlanıyordu. Önce küçük odasındaki pencerelerin çerçevelerinden içeriye soğuk hava girmesini önlemek için aralık ve çatlaklara bez parçaları tıktı, sonra da perdeleri kapattı. Bakır ısıtma tavasını yatağındaki örtülerin altına soktu. Burnuna yanmaya başlayan çarşafların kokusu gelinceye kadar orada tuttu. Sonra mumu söndürdü ve kalın yün battaniyelerin altına süzüldü. Burnunu çekerek soluyarak kendini yumuşak ve sıcak yatağa bıraktı. En son yatağının altındaki altın para dolu keseyi düşündü. Gülümseyerek uykuya daldı. Gece yarısından bir saat sonra bütün ev uykuya dalmış ve sessizleşmişti. Yavaş Jan Zelda'nın oda kapısının önünde durup içeriği dinledi. Kadının horultuları camları sarsan rüzgarın uğultusundan daha yüksekti. Cellat kapıyı sessizce açarak yanan odun kömürüyle dolu bir mangalı içeri bıraktı. Bir an etrafı dinledi ama yaşlı kadının solukları düzenliydi. Yavaş Jan kapıyı usulca kapattı. Koridorda sessizce dipteki kapıya doğru gitti. Sukeyna şafak sökerken gidip Katinka'yı uyandırdı. Genç kadına kalın bir sabahlığı giydirdikten sonra onu hizmetçilerin bölüğüne götürdü. Korkuya kapılmış sessiz köleler Zelda'nın kapısının önünde bekliyorlardı. Katinka'nın içeri girmesi için yana çekildiler.
Sukeyna, "Onun sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyorum hanımım." diye fısıldadı. "Kalbim sizin için parçalanıyor."
Katinka kederle "Teşekkür ederim Sukeyna" diye yanıt verdi. Sonra da küçücük odada çabucak etrafına bakındı. Mangal götürülmüştü. Yavaş Jan dikkatli davranmıştı. Güvenilir biriydi o.
Ne kadar huzur dolu bir hali var.
Sukeyna yatağın yanında duruyordu. Yüzünün rengi de ne kadar güzel, sanki hala yaşıyormuş gibi.
Katinka da gidip onun yanında durdu. Mangaldan yükselen zehirli dumanlar yaşlı kadının yanaklarını pembeleştirmişti.
Zelda'nın ölüsü kadının yaşadığı zamankinden daha güzeldi. Katinka usulca, ''Sukiyena, lütfen beni onunla biraz yalnız bırak.'' dedi. ''Dua etmek istiyorum. O benim için çok değerliydi.''
Genç kadın Karyola'nın yanında diz çökerken köle kız kapıyı arkasından sessizce kapattı. Katinka elini yatağın altına sokarak keseyi aldı. Ağırlığından bir tek altının bile eksik olmadığını anladı. Keseyi sabahlığının cebine koydu. Ellerini önünde birbirlerine kenetledi. Gözlerini öyle sıkıca yumdu ki uzun altın gibi kirpikleri birbirine karıştı.
Katinka, canın cehenneme, yaşlı dişi köpek dedi.
Yavaş can sonunda geldi. Çok uzun günler ve azap dolu geceler boyunca onu beklemişlerdi. Bu iş o kadar uzamıştı ki Sir Francis Courtney sonunda celladın gelmeyeceğini sanmaya başlamıştı. Her akşam karanlık surlardaki çalışmayı sona erdirdiği zaman mahkum grupları ayaklarını sürüyerek zindana dönüyorlardı. Kış burunda etkisini göstermeye başlamıştı. Esirler çoğu zaman şiddetli yağmur yüzünden ıslanıyor ve iliklerine kadar donuyorlardı. Hal her akşam babasının hücresinin demir çivili kapısının önünden geçerken ''Ne haber baba?'' diye sesleniyordu. Yanıt her zaman aynıydı. Kaptanın hastalığının neden olduğu balgam yüzünden sesi iyice boğuklaşmıştı.
''Bugün daha iyiyim Hal. Ya sen?''
''İş çok kolaydı. Hepimiz de umutluyuz.''
Sonra Altuğ'da yandaki hücreden ''Bu sabah cerrah geldi.'' diye sesleniyordu. ''Sir Francis'in yavaş can tarafından sorgulanacak kadar iyi olduğunu söylüyor.'' Ya da bazen ateşi daha da çıktı sanırım diyordu. Sir Francis bütün gün öksürdü.
Mahkumlar aşağıdaki zindana kapatılır kapatılmaz günün tek yemeğini yutarcasına yiyorlardı. Parmaklarıyla kaseleri sıyırıyor sonra ölmüş gibi nemli samanların üzerine yığılıyorlardı.
Şafak sökmeden önceki zifiri karanlıkta Manzer hücrenin demir parmaklıkları da vuruyordu.
Kalkın, kalkın tembel köpekler, yoksa Barnard sizi uyandırmak için köpeklerini gönderir.
Mahkumlar kendilerini zorlayarak ayağa kalkıyor, tekrar sıra halinde yağmur ve rüzgara çıkıyorlardı. Barnard dev gibi iki köpeğiyle onları karşılamak için hazır bekliyordu. Kapkara korkunç hayvanlar hırlıyor ve kayışlardan kurtulmak için öne doğru atılıyorlardı. Bazı denizciler çıplak ayaklarına sarmak ya da başlarını örtmek için çuval parçaları bulmuşlardı. Ama bir gün önce ıslanmış olan bezler hiç kurumuyordu. Adamların çoğu fırtınaların estiği bu kış günlerinde yalın ayak ve yarı çıplaktılar. Sonra yavaş can geldi. Öğle zamanı gözüktüğünde yüksek iskeledeki adamlar birdenbire sustular, çalışmada durdu. Yavaş can avlunun kapısından girerken Hugo Barnard bile yana çekildi. Cellat siyah elbisesi ve gözlerine kadar indirdiği geniş kanarlı şapkasıyla kürsüye çıkarak vaaz vermeye hazırlanan bir din adamına benziyordu. Yavaş can zindanın girişinde durdu. Çavuş Manzer avluda anahtarlarını şıngırdata şıngırdata koştu. Alçak kapıyı açtı ve adamın içeri girmesi için yana çekildi. Sonra da celladı izledi. Kapı arkalarından kapandı. Onları seyreden mahkumlar bir kabustan uyanıyorlarmış gibi doğruldular ve işlerine döndüler. Ama yavaş can içerideyken etrafa derin ve kasvetli bir sessizlik çöktü. Kimse konuşmuyor, küfür de etmiyordu. Hugo Barnard bile sessizleşmişti. Mahkumlar her fırsatta başlarını çevirerek kapalı olan demir kapıya bakıyorlardı. Yavaş can merdivenden indi. Manzer fenerle basamakları aydınlatıyordu. Cellat Sir Francis'in hücresinin kapısının önünde durdu. Hücredeki duvarın yukarısındaki pencereden içeriye biraz ışık süzülüyordu. Sir Francis yatak görevi de yapan taş kerevetin üzerinde oturuyordu. Başını kaldırarak yavaş canın sarı gözlerinin içine baktı. Kaptanın suratı güneşte rengi iyice açılmış bir kuru kafaya benziyordu. Rengi o kadar uçuktu ki sanki derisi bu sönük ışıkta parlıyordu. Uzun saçları simsiyah duruyordu. Gözleri kara çukurlar gibiydi.
Kaptan, seni bekliyordum dedi.
Sonra ağzı balgamla doluncaya kadar öksürdü. Yere serili samanların arasına tükürdü. Yavaş can kaptana yanıt vermedi. Gözetleme deliğinden bakıyordu. Parlak gözlerini Sir Francis'in suratına dikmişti. Dakikalar ağır ağır geçti. Sir Francis cellada avaz avaz bağırmak için delice bir istek duydu.
''Yapman gereken şeyi yap. Söylemen gereken şeyi söyle. Senin için hazırım.''
Ama kendini zorlayarak sesini çıkarmadı. O da yavaş cana dik dik baktı. Sonunda cellat gözetleme deliğinden uzaklaştı. Manzer'e bakarak başını salladı. Gardiyan gözetleme deliğinin kapağını gürültüyle kapattı. Merdivenden hızla çıkıp cellanın geçmesi için demir kapıyı açtı. Yavaş Jan avludan geçerken bütün gözler yine ona dikildi. Cellat kapıdan çıkınca herkes rahat bir soluk aldı. Yine bağırılarak emirler verildi. Surların üzerindekiler bunları alçak sesle küfrederek yakınarak yanıtladılar. Altuğ da Sir Francis'in yanındaki yücesinden usulca "O yavaş Jan mıydı?" diye seslendi. Sir Francis boğuk bir sesle fısıldadı. "Evet ama hiçbir şey söylemedi, bir şey de yapmadı." Altuğ da onun yöntemi böyle diye açıkladı. "Burada yeteri kadar kaldım ve yavaş Jan'ın oynadığı oyunu pek çok kez seyrettim. Seni aşındıracak. Sen de sonunda o daha sana dokunmadan bütün bilmek istediklerini kendisine söylemeyi arzu edeceksin. İşte ona bu yüzden yavaş Jan diyorlar."
"Tanrım, adam yarı gücümü kesti bile. Hiç kapına gelip sana da baktı mı Altuğ da?"
"Henüz gelmedi."
"Çok şanslısın.
Nasıl oldu bu?"
"Bilmiyorum. Bütün bildiğim günün birinde onun benim için geleceği. Ben de senin gibi beklemenin ne demek olduğunu biliyorum."
Standvastik Haydn Hollanda'ya hareket etmesinden 3 gün önce Sukiyene konağın mutfaklarından çıktı. Biçimli kafasına otlardan örülmüş koni biçimi bir güneş başlığı giymiş, sepetini de koluna asmıştı. Evdekiler onun bu gidişine hiç şaşmadılar. Çünkü Sukiyene haftada birkaç gün baharat ve kök toplamak için dağın yamacına giderdi. Şifalı bitkilerle ilgisi ve tedavi yeteneğini bütün koloni biliyordu. Kleinhans konağın verandasından kızın arkasından baktı ve bağırsaklarına bir bıçak gibi saplanan sancı yüzünden kıvrandı. Sanki vücudunun derinliklerinde bir yara kanıyordu. Çoğu zaman dışkısı pıhtılaşmış kanlar yüzünden kapkara oluyordu. Ama onu yiyip bitiren sadece hazımsızlık değildi. Kalyona binerek yola çıktıktan sonra Sukiyena'nın güzelliğini bir daha göremeyeceğini biliyordu. Artık ayrılma zamanı yaklaştığı için geceleri uyuyamıyordu. Süt ve pirinç lapası bile midesinde aside dönüşüyordu. Konağı ondan devralan ve artık ev sahibisi olan Mevru van de Velde ona iyi davranıyordu. Hatta bu sabah Sukiyena'yı özel bitkileri toplaması için dağa yollamıştı. Köle kız bu otları kaynatıp süzüyordu. Adamın sancısını kısa bir süre için geçiren tek ilaç da buydu. Hiç olmazsa bu sayede rahatsızca da olsa birkaç saat uyuyabiliyordu. Sukiyena Katinka'nın emirlerine uyarak Kleinhans'ın kuzeye yapacağı uzun yolculuk sırasında ona yetecek kadar ilaç hazırlayacaktı. Eski vali Hollanda'ya vardığında oradaki doktorların onu bu korkunç rahatsızlıktan kurtarmayı başarmaları için dua ediyordu. Sukiyena fındaların arasından sessizce geçti. Bir iki defa arkasına baktı ama peşinden gelen kimse yoktu. Bir ara çiçekli bir ağaççıktan yeşil bir dal kesmek için durakladı. Yürürken dalın yapraklarını kopardı, bıçağıyla ucunu çatal haline getirdi. Kış olmasına rağmen etraf yaban çiçekleriyle doluydu. 100 farklı tür sergileniyordu sanki. Bunlardan bazıları olgun enginar büyüklüğündeydi, bazıları ise kızın küçük parmağının tırnağı kadardı. Hepsi de bir ressamın hayal edemeyeceği ya da paletin canlandırmaya gücü yetmeyeceği kadar güzeldi. Sukiyena sanki belirli bir hedefi yokmuş gibi yürüyordu. Ama aslında ağır ağır dolaşa dolaşa dümdüz tepeli dağın yanını yaran derin uçuruma doğru gidiyordu. Çevresine yine ihtiyatla baktıktan sonra birdenbire sık ağaçlıklı dik yardan inmeye başladı. Dipten bir su akıyor, neşeyle sık sık bir çağlayana dönüşüyor, yatağındaki hülyalı gölcükleri dolduruyordu. Sukiyena bu gölcüklerden birine yaklaşırken iyice yavaşlayıp sessizleşti. Karanlık suyun yanındaki kayaların arasında bir çatlak vardı. Orada küçük toprak bir kap duruyordu. Sukiyena kaseyi oraya son gelişinde bırakmıştı. Yukarıdaki raf gibi çıkıntılı kayanın üzerinde durup aşağıya baktı. Kaba doldurduğu süt gibi beyaz sıvı içilmişti. Dipte sadece birkaç yanar dönerli damla kalmıştı. Sukiyena zarif hareketle biraz daha aşağıya, kayadaki yarağın dibini daha iyi görebileceği bir yere kadar indi. Gölgelerin arasında hafifçe parlayan pul pul şeyi görünce soluğunu tuttu. Sepetin kapağını açtı. Ucuz çatallı sopayı sağ eline alarak yaklaştı. Yılan kabın yanına çöreklenmişti. İşaret parmağı kadar ince ve ışıltılı bir bronz renkteydi. Her pulu küçücük bir şaheser sayılırdı. Sukiyena yaklaşırken yılan başını birkaç santim kaldırdı ve siyah boncuk gibi gözleriyle ona baktı. Ama kaçmaya, yarığın diplerine kaymaya kalkışmadı. Kızın onu ilk bulduğu zaman yaptığı gibi. Yılan tembel ve uykuluydu. Sukeyna'nın ona içirdiği sütlü karışımın etkisiyle böyle olmuştu. Yılan bir dakika sonra kafasını indirerek sanki uykuya daldı. Sukeyna ihtiyatsızca davranmaya ya da acele etmeye kalkışmadı. Küçük sürüngenin üst çenesindeki iğne gibi dişlerinin korkunç acı veren müthiş bir ölüme neden olacağını biliyordu. Çatallı değneği usulca uzattı. Sürüngen tekrar kafasını kaldırdı. Sukeyna donmuş gibi kala kaldı. Sopanın çatallı ucu yılanın ince boynundan birkaç santim uzaktaydı. Küçük sürüngen ağır ağır gerileyerek kafasını uzattı. Sukeyna sopanın çatalıyla onu yere mıhladı. Yılan hafifçe ıslığa benzeyen bir ses çıkardı. Onu sıkıca tutan sopaya sarıldı, sonra gövdesini tekrar çözdü. Sukeyna uzanıp yılanı başının gerisinden yakaladı. İki parmağını sürüngenin kafatasındaki sert kemiklere batırdı. Yılan uzun esnek vücudunu kızın bileğine sardı. Sukeyna onu kuyruğundan tutarak bileğinden çözdü. Sonra sürüngeni sepetine attı. Aynı anda sepetin kapağını kapattı. Emekli vali Kleinhans kalyona gemi hareket etmeden bir akşam önce bindi. Araba onu kıyıya götürmeden önce bütün ev halkı eski efendilerine güle güle demek için konağın ön verandasında toplandı. Kleinhans sıranın önünden ağır ağır ilerleyerek her köleye bir iki söz söyledi. Sukeyna'ya geldiğinde kız zarif bir hareketle ellerini birleştirdi ve parmak uçlarını dudaklarına dokundurdu. Adamın kalbi kıza karşı duyduğu aşk ve özlemle sızladı. Sukeyna usulca, "Abul eşyalarınızı gemiye götürdü," dedi. "Hepsini kameranıza yerleştirdi. Ecza kutunuz en büyük sandığın dibinde. Ama küçük yol çantanızda dolu bir şişe var. Ondaki ilaç size birkaç gün yeter." "Kleinhans, seni hiçbir zaman unutmayacağım, Sukeyna," diye mırıldandı. "Ben de sizi asla unutmayacağım efendim." Çılgınca bir an adamın duyguları neredeyse kontrolden çıkacak, az kalsın köle kıza sarılacaktı. Ama sonra Sukeyna başını kaldırdı ve Kleinhans onun gözlerindeki o ölmeyen kin ve nefreti fark ederek irkildi. Kalyon o sabah şafak söker ve denizin suları çekilirken yola çıktı. Fredericus, Kleinhans'ı uyandırmak ve onun ranzasından inmesine yardım etmek için kamaraya geldi. Efendisinin omuzlarına kalın bir kürkten yapılmış paltoyu sardı. Kleinhans güverteye çıktı. Gemi kuzeybatı rüzgarını yakalayarak Atlas Okyanusu'na açılırken eski vali tepesi dümdüz dev dağ ufkun ötesinden kayboluncaya kadar kıç küpeştesinde kaldı. Gözleri artık yaşlardan etrafı bulanık görüyordu. Ondan sonraki 4 gün Kleinhans'ın midesindeki sancı her zamankinden daha da şiddetlendi. 5. gece sabaha karşı uyandı. Asit içini kavuruyordu. Feneri yakarak rahatlamasını sağlayacak kahverengi şişeye uzandı. Ama şişeyi sallayınca artık boşalmış olduğunu gördü. Can acısından 2 büklüm olan Kleinhans elinde fenerle kameranın diğer tarafına gitti ve en büyük sandığının önünde diz çöktü. Sandığı açıp ecza kutusunu Sukeyna'nın söylediği yerde buldu. Teak ağacından yapılmış kutuyu alarak diğer bölmenin önündeki masaya koydu. Pirinç anahtarı kilide sokabilmek için fenerin ışığından yararlanmaya çalıştı. Tahta kapağı açınca bir an irkildi. Kutudaki eşyaların üzerine özenle bir kağıt konmuştu. Kleinhans üzerindeki siyah harflerle yazılmış olan yazıyı okudu. Hayretle bunun şirket gazetesinin çok eski bir sayısı olduğunu anladı. Bütün sayfayı okurken midesi ağzına geldi. Bu bildiriyi kendisi imzalamıştı. Bir ölüm emriydi bu. Robert David Renshaw'un sorguya çekilmesi ve idamı ile ilgili bir emir. Bu İngiliz, Sukeyna'nın babasıydı. Kleinhans yüksek sesle, "Bu ne biçim iblislik?" dedi. "O küçük cadı bu kağıdı buraya uzun yıllar önce olan bir şeyi hatırlatmak için koymuş. O hiç yumuşamayacak mı? Onun yaşamımdan artık tamamıyla çıktığını sanıyordum. Ama bana hala ızdırap çektiriyor." Kağıdı alıp yırtmak istedi ama parmakları daha dokunamadan kağıdın altından hafif bir ışırtı geldi. Sonra bir şey kımıldadı ve Kleinhans'ın bileğine hafifçe vurdu. Parlak, esnek bir şey kutunun yanından kayarak yere süzüldü. Adam korkuyla geriye sıçradı ama o şey gölgelerin arasında kaybolmuştu. Kleinhans onun arkasından şaşkın şaşkın baktı. Sonra yavaş yavaş bileğinin hafifçe yandığını hissetti. Elini fenerin ışığına doğru kaldırdı. Bileğinin içinde yaşlılara özgü lekelerle dolu derisinin altında damarları mavi sicimler gibi duruyordu. Kleinhans yanan yere dikkatle baktı. Fenerin ışığında 2 küçücük kan damlasının mücevherler gibi parladığını gördü. Bunlar bileğindeki 2 delikten akıyorlardı. Eski vali sendeleyerek geriledi ve ranzasının kenarına oturdu. Bileğini kavramış o yakut gibi damlalara bakıyordu. Gözlerinin önünde ağır ağır çok gerilerde kalmış bir sahne belirdi. Ciddi yüzlü iki küçük yetim, bir insanın yakıldığı odunların küllerinin önünde duruyorlardı. Sonra acı adamın içinde şişti şişti ve kafasıyla bütün vücudunu doldurdu. Şimdi sadece bu azap vardı. Damarlarından sıvı bir ateş gibi akıyor, kemiklerinin içine işliyordu. Kleinhans'ın vücudundaki her kası ve siniri parçalıyordu. Adam haykırmaya başladı. Ölünceye kadar da bağırdı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 319.